Kış Bahçesi, Kristin Anna, 21. Ayrım. Annesi yatağın içinde oturmuş, bir yığın beyaz yastığa yaslanmış, beyaz yorgan beline kadar çekilmişti. Bütün bu beyaz şeyler, saçları, geceliği, yatak takımı, teni, siyah ceviz ağacından yapılmış karyola başı ve yatakla tam bir zıtlık içindeydi. Annesi öteki dünyaya ait ruhani bir varlık gibi ve etkileyici gözleriyle yaşlanmış bir Galadriel, dipnot 27, Yüzüklerin Efendisi filmindeki bir karakter gibi görünüyordu. "Seni içeri davet etmedim," dedi. "Hayır, ama işte buradayım. Bu bir sihir. Vodka isteyeceğimi mi düşündün?" "İsteyeceğini biliyorum." "Neden?" Yine yatağın kenarına gitti. "Ölmek üzere olan babama bir söz verdim." Nina sözlerinin etkisini fark etti. Annesi sanki bir şey vurmuş gibi geri çekildi. "Sen onu severdin, sevdiğini biliyorum. Ve babam benim köylü kız ve prens hakkındaki masalını duymamı istedi. Tamamını. Ölüm döşeğinde bunu benden istedi. Senden de istemiş olmalı." Annesi bakışlarını kaçırdı. Gözlerini battaniyelerin üzerinde birbirine geçmiş halde duran mavi damarla ellerine dikti. "Bana hiç huzur vermeyeceksin." "Hiç. Bu bir masal. Bunu neden bu kadar çok önemsiyorsun?" "Babam neden önemsedi?" Annesi cevap vermedi. Nina orada durup bekledi. Annesi nihayet, "Bana bir içki koy," dedi. Çok sakin bir şekilde Nina bir şot doldurup annesine verdi. Annesi vodkayı içti, boş bardağı kenara bıraktı. "Bunu kendi bildiğim gibi yapacağım," dedi. "Sözümü kesersen duracağım. Masalı parçalar halinde ve yalnızca geceleri anlatacağım. Gün içinde bu masaldan bahsetmeyeceğiz, anlıyor musun?" "Evet, karanlıkta." "Neden her zaman?" Annesi Nina'ya o kadar sert bir bakış fırlattı ki Nina birdenbire durdu. "Özür dilerim." Nina elektrik düğmesine gidip ışıkları söndürdü. Geceleyin gökyüzünde ay yoktu. Bu yüzden camdan gümüş mavi ışıltı gelmiyordu. Odadaki tek ışık açık kapı aralığından gelen ışıktı. Nina yere oturmuş bekliyordu. Bir gıcırtı sesi odayı doldurdu. Annesi yatağında yerleşmeye çalışıyordu. "Nereden başlasam?" "Aralık ayında Vera Prens'le buluşmak için gizlice dışarı çıkacakken bitirmiştin." Bir iç çekiş. Ve sonra annesinin masal anlatırken kullandığı o tatlı, yumuşak ses tonu duyuldu. Parktan eve döndükten sonra Vera günün geri kalanını annesiyle birlikte mutfakta geçiriyor ama aklını yaptığı işe veremiyor. Annesinin bunu bildiğini, onu dikkatlice izlediğini biliyor ama bir kız kalbi aşkla doluyken kaz yağlarını kavanozlara süzmeye nasıl konsantre olabilir? Annesi, "Veronica dikkat et," diyor. Vera kocaman bir damla yağı masanın üzerine damlattığını görüyor. Vera yağı eliyle silerek musluğun içine atıyor. Zaten kaz yağından nefret ediyor. Her zaman besleyici ev yapımı tereyağını tercih ediyor. "Bunu öylece atıyor musun? Senin neyin var?" Kız kardeşi kıkırdıyor. Belki oğlanları düşünüyordur. Bir oğlanı. Annesi ocağın başında durup kısık ateşte pişmekte olan yaban mersinlerini karıştırırken alnındaki ıslaklığı silerek, "Elbette oğlanları düşünüyor," diyor. Vera 15 yaşında. Neredeyse 16. Annesi yemeği karıştırmayı bırakıp arkasını dönüyor. Yazın son günlerinde mutfakta kış için konserve yapıyorlar. Masalar, reçel yapılacak meyve, kilere koyulacak soğan, mantar, patates ve sarımsaklarla, turşu yapılacak salatalıklarla ve salamura yapılacak fasulyelerle dolu. Daha sonra annesi onlara nasıl vişne dolgulu gözleme yapılacağını öğretmeye söz veriyor. Annesi sanki daha önce aklına gelmemiş gibi, "Neredeyse 16 yaşındasın," diyor. "Petra ile karşılaştığımda olduğumdan 2 yaş daha küçüksün." Vera kaygan kaz yağı tenceresini masaya koyuyor. "Onu ilk gördüğünde ne hissettin?" Annesi gülümsüyor. Bu hikayeyi birçok kez anlattın. Her zaman seni çok heyecanlandırdığını söylüyorsun ama nasıl? Annesi yine alnını silip önünde duran tahta iskemleye uzanıyor. Sandalyeyi biraz geri çekip oturuyor. Vera bunu o kadar çok şaşırıyor ki neredeyse bir ses çıkarıyor. Annesi konuşmak için yaptığı işi bırakan bir kadın değil. Vera ve Olga sorumluluk ve görev hikayeleriyle büyüdüler. Köylüler hapsedilmiş krala minnettarken onlara hadleri bildirilmişti. Şimdi köylüler başlarını eğip elleriyle iş yapmaya devam etmeliler. Çünkü kara şövalyenin gölgesi üzerlerine çelik bir kılıç hızıyla düşüyor. En iyisi hiç dikkat çekmemek. Annesi şimdi sessizce oturuyor. O zamanlar baban nefesimi kesecek kadar yakışıklı bir öğretmendi. Bunu büyük annemize söylediğimde tasvip etmediğini gösteren bir hareket yaparak "Zoya dikkatli ol, nefesine ihtiyacın olacak," dedi. Vera, "İlk görüşte aşk mıydı?" diye soruyor. Babam bana baktığında onunla evlenip peşinden gideceğimi biliyordum. İçtiğimiz bal şarabı yüzünden olduğunu düşünüyordum ama değildi. Bu sadece Petri'ydi. Benim Petya'm. Bilgiye ve hayata duyduğu tutku beni heyecanlandırmıştı ve çok kısa süre sonra evlendik. Annem ve babam dehşete kapılmıştı çünkü krallık bir kargaşa içindeydi. O zamanlar kral sürgündeydi ve biz korkuyorduk. Babanın hırsı onları korkutmuştu. Yoksul bir kör öğretmeniydi ama şair olmayı hayal ediyordu. Vera anlatılanların romantikliği karşısında içini çekti. Şimdi bu gece prensle buluşmak için gizlice evden çıkması gerektiğini biliyor. Eğer öğrenirse annesinin bunu anlayacağını da biliyor. Annesi yine yorgun bir sesle, "Pekala," diyor. "Hadi, işe geri dönelim ve Veronica, kaz yağına dikkat et. Kaz yağı değerli." Saatler geçtikçe Vera aklının giderek daha çok karıştığını fark ediyor. Fasulyeleri ve salataları hazırlarken kendisiyle Sasha için bir aşk hikayesi hayal ediyor. Mavi dalgalarda bazen geleceğin görüntülerinin görülebileceği sihirli nehrin kenarında yürüyecek, Vera'nın sık sık aşıkların yaptıklarını gördüğü gibi sokak lambalarından birinin altında duracaklar. Onun bir prens, Vera'nın da yoksul bir öğretmenin kızı olması önemli olmayacak. "Vera!" Vera sabırsız bir sesin ismini söylediğini duyuyor. Ona ilk defa seslenmediklerini anlıyor. Babası Vera'ya kaşlarını çatmış orada duruyor. Vera, "Baba!" diyor. Babası yorgun ve biraz sinirli görünüyor. Genellikle son derece düzgün taranmış olan siyah saçları sanki defalarca kafasını ovalamış gibi her yana dağılmış ve deri yeleği çarpık ilgilenmiş. Babasının mavi mürekkeple lekelenmiş parmakları endişeli bir şekilde hareket ediyor. Babası etrafına bakarak, "Zoya nerede?" diye soruyor. O ve Olga daha fazla sirke almaya gittiler. "Kendi başlarına mı?" Babası şaşkın bir halde başını sallayarak alt dudağını ısırıyor. "Baba, bir terslik mi var?" "Hayır hayır, bir şey yok." Babası Vera'yı kollarına alıp öyle sıkı sarıyor ki Vera'nın nefessiz kalmamak için babasının kollarından kurtulması gerekiyor. Gelecek yıllarda Vera bu sarılışı kafasında binlerce kez tekrarlayacak. Mum ışığında pırlanta gibi parlayan kavanozları görecek, babasının yeleğinin tozlu, güneşte sertleşmiş derisini koklayarak fırça sakallı çenesinin yanağını çizmesini hissedecek. "Seni seviyorum baba," dediğini hayal edecek. Ama gerçek şu ki, Vera'nın aklında aşk ve evden gizlice çıkmak var. Bu yüzden babasına hiçbir şey söylemiyor ve yaptığı işe geri dönüyor. O gece Vera sakin yatamıyor. Vücudundaki her sinir ucu dans ediyormuş gibi geliyor. Sesler odasının açık penceresinden içeri süzülüyor. Konuşan insanlar, kaldırım taşlı caddelerde toynakların uzaktan duyulan tıkırtıları, parktan gelen müzik sesi. Bu sıcak, ışıklı gecede birisi muhtemelen sevgilisine kur yapmak için keman çalıyor. Ve birisi yukarı katta dolaşıyor, belki dans ediyor. Yer döşemesi her adımda gıcırdıyor. Olga en az 5. kez, "Korkuyor musun?" diye soruyor. Vera yana dönüyor. Olga da aynısını yapıyor. Dar yataklarında yüz yüzeler. Büyüdüğün zaman göreceksin Olga. Seveceğin bir oğlanla karşılaştığın zaman kalbinde belli bir his oluyor. Bu sanki boğulur gibi olmak ve sonra hava almak için yukarıya çıkmak gibi. Vera kardeşine sarılıyor ve onun tombul yanağına bir öpücük konduruyor. Sonra örtüleri açıp birden yataktan çıkıyor. Küçük bir el aynasıyla görünüşünü kontrol etmeye çalışıyor. Ama kendini sadece parçalar halinde görüyor. Deri bağcıklarla yüzünden geriye toplanmış uzun siyah saçlar, beyaz ten, pembe dudaklar. Vera dantel yakalı, sade, mavi bir kız çocuğu elbisesi giyiyor. Ama en iyi elbisesi bu. Keşke bir beresi, iğnesi ya da hepsinden daha iyisi biraz parfüm olsaydı. Vera, o pekala deyip kardeşine dönüyor. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Vera'nın yüzüne kocaman bir gülümseme yayılıyor. Bunun doğru olduğunu biliyor. O hoş bir kız. Bazıları güzel olduğunu bile söylüyor. Vera yatak odasının kapısına gidiyor ve dinliyor. Kulağına hiç ses gelmiyor. Yataktalar, diyor. Dikkatli bir şekilde hareket ederek parmaklarının ucuna basa basa yazın daima açık bırakılan pencereye gidiyor. Kız kardeşine bir öpücük göndererek küçük demir parmaklıklara tırmanıyor. Vera attığı her dikkatli adımda aşağıdaki caddeden birinin bulunduğu yöne bakacağından ve bir oğlanla buluşmak için gizlice dışarı çıkan kızı işaret edip bağıracağından emin. Ama ışıklar ve bal şarabıyla sarhoş olmuş caddedeki insanlar, Vera'nın binanın ikinci katından aşağı indiğini hiç fark etmiyorlar. Vera son kalan birkaç adımı atlayıp küçük bir çimen parçasının üzerine düştüğünde heyecanını gizleyemiyor. Heyecanını kaldırım taşlı caddenin bir tarafından diğer tarafına geçerken eliyle bastırdığı bir kıkırdamayla dışarı vuruyor. İşte orada. Fontanka Köprüsü'nün sonundaki sokak lambasının yanında duruyor. Buradan her şeyi altın sarısı görünüyor. Saçları, yeleği, teni. Sasha, geleceğini düşünmemiştim, diyor. Vera konuşamıyor gibi. Kelimeler aynı nefes gibi Vera'nın göğsüne hapsolmuş. Vera, Sasha'nın güzel dudaklarına bakıyor ve bu bir hata. Aniden gözlerini kapatarak Sasha'ya doğru eğiliyor. Sasha onu öptüğünde bu yine de bir sürpriz. Vera'nın nefesi kesiliyor, biraz ağlamaya başladığını hissediyor. Gözyaşları küçük yıldızlara dönüşüp onu utandırmasına rağmen yaşların dökülmesini engellemek için yapabileceği hiçbir şey yok. Prens şimdi Vera'nın durduk yere aşık olup ilk öpüldüğünde ağlayan aptal bir köylü kızı olduğunu anlayacak. Vera bir bahane uydurmaya çalışıyor. Bahanenin ne olacağından bile emin değil. Ama daha konuşmaya başlamadan Sasha onun çömelmesi için aşağıya çekip o kadar keskin bir sesle. Sessiz ol, diyor ki Vera kırıldığını hissediyor. Bak, altı ejderhanın çektiği parlak siyah bir araba yavaşça caddede ilerliyor. Birden sessizlik çöküyor. İnsanlar oldukları yerde donup kalıyor. Gölgelere çekiliyorlar. Bu kara şövalye. Araba avlanmakta olan bir hayvan gibi hareket ediyor. Ejderhalar ateş çıkarıyor. Araba durduğunda Vera vücudunun ürperdiğini hissediyor. Vera, orası benim yaşadığım yer, diyor. Siyah pelerin giymiş, üç şişman yeşil cüce arabadan çıkıp birlikte kaldırıma geliyor. Ön kapıya gitmeden önce bir an konuşuyorlar. Cüceler binanın içine girerlerken Vera, ne yapıyorlar? Diye fısıldıyor. Ne istiyorlar? Kapı tekrar açılıncaya kadar dakikalar yavaşça ilerliyor. Vera bunların hepsini bir tür ağır çekimde görüyor. Cüceler babasını almışlar. Babası mücadele etmiyor, tartışmıyor, hatta konuşmuyor. Arkalarında annesi tökezleyerek merdivenlerden iniyor, ağlayıp yalvarıyor. Yukarısındaki pencereler sıkıca kapatılıyor. Vera, baba! Diye bağırıyor. Caddenin karşı tarafında babası başını kaldırıp Vera'yı görüyor. Sanki sadece babası Vera'nın çığlığını duymuş gibi. Başını sallayıp sanki "orada kal" der gibi elini uzatıyor. Sonra itilerek arabaya bindirilip götürülüyor. Vera, Sasha'ya son bir kez dirsek atıyor ve Sasha onu bırakıyor. Vera arkasına bakmadan caddenin diğer tarafına koşuyor. "Anne, onu nereye götürdüler?" Annesi yavaşça başını kaldırıyor. Bir an için kendi kızını tanımıyormuş gibi görünüyor. "Yatakta olman gerekiyor Vera." "Cüceler, babamı nereye götürüyorlar?" Annesi cevap veriyor. Arkasında Sasha'nın sesini duyuyor. "Bu kara şövalye Vera. Onlar istediklerini yaparlar." Vera, "Anlamıyorum," diye bağırıyor. "Sen bir prenssin." Sasha, "Ailemin artık gücü yok. Kara şövalye babamı ve amcalarımı hapse attı. Bunu biliyor olmalısın. Bugünlerde Kar Krallığı'nda bir soylu olmak tehlikeli. Sana kimse yardım edemez," diyor. "Üzgünüm." Vera ağlamaya başlıyor. Ve bu sefer gözyaşları yıldız ışığı değil, meydana geldiklerinde acıtan küçük siyah taşlar. Annesi, "Veronica," diyor. "İçeri girmemiz gerek şimdi." Annesi Vera'nın elinden tutarak onu orada öylece durup bunları izleyen Sasha'dan çekip uzaklaştırıyor. Bir kolunu Vera'nın omzuna atıp kapının merdivenlerini çıkarlarken onu kendine yakın tutarak Sasha'ya, "O 15 yaşında," diyor. Vera arkasını dönüp caddeye bakıyor. Prensi gitmiş. O andan itibaren Vera'nın ailesi değişiyor. Artık hiç kimse gülümsemiyor, gülmüyor. O, annesi ve kardeşi her şey daha iyi olacakmış gibi davranmaya çalışıyor ama hiçbiri buna inanmıyor. Krallık hala güzel, beyaz, etrafı duvarlarla çevrili, köprülerle, kulelerle ve sihirli nehirlerle dolu bir şehir. Ama şimdi Vera bu şehri farklı görüyor. Vera, ışığın olduğu yerlerde gölgeler, aşkın olduğu yerde korku görüyor. Eskiden sıcak, solgun bir gecede öğrencilerin kahkahalarının sesleri onun özlemle ağlamasına neden olabilirdi. Vera şimdi neyin ağlamaya değer olduğunu biliyor. Günler haftalara karışıyor ve Vera babasının döneceğine dair bütün umudunu kaybetmeye başlıyor. Bir kutlama yapmadan 16 yaşına giriyor. Bir gün akşam yemeği yerlerken annesi, "Şatoda çalışacak işçiler arandıklarını duydum," diyor. "Kütüphanede ve fırında." Vera, "Evet," diyor. Annesi, "Üniversiteye gitmek istediğini biliyorum," diyor. Bu hayal çoktan önemini kaybetmiş. Bir gün Vera'nın da şair olması, babasının onun için hayal ettiği bir şeydi. Nihayet Vera uzun zamandır özlemle beklediği gibi bir yetişkin ve şimdi hiçbir seçeneği yoktu. Onun gibi bir köylü kızın seçeneği olmaz. Vera nihayet bunu anlıyor. Bu tutuklamayla Vera'nın geleceği değişiyor. Bir daha değişmez bir hal alıyor. Vera için eğitim, okul kitaplarını taşıyan ya da sokak lambalarının altında onu öpen yakışıklı çocuklar yok. Sasha yok. "Bütün gün ekmek gibi kokmak istemiyorum." Vera annesinin başını salladığını hissediyor. Üçü de şimdi birbirlerine böyle bağlılar. Biri hareket ettiğinde hepsi bunu hissediyor. Bir havuzdaki dalgalar gibi. Vera, "Yarın Kraliyet Kütüphanesi'ne gideceğim," diyor. Vera 16 yaşında. Az önce yaptığı hatayı anlaması nasıl mümkün olabilir? Bu hata yüzünden Vera'nın sevdiği insanların öleceğini kim bilebilirdi ki? 21. ayrımın sonu. Sayfa no 225. Devamı 22. ayrımda.